Ayrım 19. Şeytanın Müridi, Glenn Mead. Sayfa 218. 44. Kısım. Yarım saat kadar daha Frank'le vaka üzerine konuştuk ve derken artık yorulmuştum. Frank beni kapıdan geçirdi, bana üzerinde düşünülmesi gereken bir takım şeyler vermişti. Telefon konusunda emin olduğunu söyledin ya, peki ama düş görmediğinden de gerçekten emin misin diye sordu. Telefonu duydum Frank, cevap da verdim. Ne düş görüyordum ne de kabus. Slipknot grubunun müziğini de duydum. Tüyler ürperticiydi, bana inanıyorsun değil mi? Eğer sen böyle bir şey olduğuna bu kadar eminsen o zaman ben de eminim. Peki madende ya da karavanda herhangi bir ipucu bulundu mu? Şu ana kadar bulduğumuz tek şey bizi karavan parkına yönlendiren kuru temizlemeci fişi oldu. Ayrıca kızın parmaklarının içinde ve köpeğin pençelerinde bir takım lifler bulduk ama bunlardan bir şey çıkar mı bilmiyoruz. Cesetler üzerinde tanım yapan yok mu henüz? Hayır yok. Ama çok daha kısa bir süre içinde onu da bulacağımıza inanıyorum. Ya DNA ile ya da diş kayıtlarıyla. Peki ya karavanda bulduğunuz Greensville hapishanesinin haritası hakkında ne düşünüyorsun? Bunları hep Frank sormuştu. İşte o da çok garip. O ve gardıroptan çıkan pelerin bana Flies ile Gamal arasında bir takım bağlantıların olabileceğini söylüyor. Ancak her neyse henüz bunu bilebilecek durumda değiliz. Peki adli tıp pelerin ile çizimleri inceledi mi? Başımı salladım. Senin eski dostun Diaz bana bunların her ikisinde de işe yarar bir iz bulamadığını söyledi. Sadece ne olduğu anlaşılamayan bir takım lekeler varmış. Pelerini inceliyor ama şu ana kadar insan teması izine rastlamamış. Tabii bu da bana çok garip geliyor. Ben Diaz'ın en azından Flies'tan ya da kızından bir saç teli bulacağını falan zannetmiştim. Frank'in aldığı düşünceyle karıştı belki de ne adam ne de kız o pelerini giymiştir. O zaman o pelerinin karavanda ne işi vardı? Frank gülümsedi. Hey sen soruşturmacısın, böyle bir sorunun cevabını da senin bulman gerekiyor. Peki sen Flies'la ve kızıyla Gamal arasında herhangi bir bağlantı kurabiliyor musun? Gözlerimi açık tutmakta zorlanıyordum. Hayır ama bu konuda bir şey bulmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Peki bana söylemen gereken başka bir şey var mı? Cezaevi müdürü Clay'den bahsettim. Bunun üzerine Frank bir kaşını kaldırdı. Peki bu adam senden neyi saklamaya çalışıyor dersin? Bilmiyorum. İstersen sen buna soruşturmacı içgüdüsü de. Ama aramızda geçen konuşmaları hatırladıkça adamın bazı konularda bana açılamamaktan rahatsızlık duyduğundan daha da emin oluyorum. Sanki benim bilmediğim bir şeyler biliyordu da bu bildiklerini benden saklıyor gibiydi. Çok saf, çok tatlı bir adam. Belki de adamın davranış şekli bu. Ona güvenmiyorum. Yüzümde zoraki bir gülümseme belirdi. Tabii zavallı adama iftira da ediyor olabilirim. Daha önce de yaptım böyle şeyler. Peki başlangıç olsun diye Clay'in geçmişini birazcık eşelememe ne dersin? Benim ıslah işleri komisyonunda hala görüştüğüm bir takım arkadaşlarım var. Ama çok dikkatli ol, tamam mı? Cezaevi müdürünün kulağına bir şey gitmesini istemiyorum. Kesinlikle güvenebilirsin bana. Frank yorgunluktan ayakta duramayacak halde olduğum fark etti ve koluma dokundu. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Senin uyuman lazım, git dinlen haydi. Bak buna itirazım yok işte. Seninle yeniden çalışmak güzel olacak Kate. Çıkmak üzere döndüm. Ama biliyorsun bu işe bulaştığını bilen olmayacak. Frank beni kapıya kadar geçirdi. İzci yemini, kendine dikkat et. Evden çıktım, binmek üzere arabama doğru yürüdüm. Frank kapıda durup el salladı. Arabamla evin önünden uzaklaşırken benden yana birinin olduğunu bilmenin rahatlığını hissettim. 20 dakika sonra Eisenhower otobanında dönüş yaptığımda düşlerim acaba fazla mesai mi yapıyordu merak etmeye başladım. Dikiz aynasında siyah Ford kamyonet görür gibi oldum. Bu kamyonetin beni ta Frank'in evinden beri takip etmekte olduğundan emindim. Araba çok geride olduğu için ne sürücüsünü görebiliyordum ne de plakasını. Ama Ford'un en azından 5 kilometreden beri peşimde olduğundan emindim. Derken aniden araçların arasından sıyrılarak gece trafiğinde izimi kaybettirdim. 45. Kısım. Angel Körfezi, Virginia. Evimin ön kapısını anahtarla açarken kafamda hala kamyonet vardı. Yorgunluktan düşüp bayılmak üzereydim ve gidip banyo yapmak istiyordum. Çünkü suyun altına girmem artık kaçınılmaz olmuştu. Ama önce ön kapıyı iyice kilitlediğimden emin olmam gerekiyordu. Sonra gittim, arka kapıyı da gözden geçirdim. Bütün pencereleri de, sonra atölyeye geçtim ve oranın kapısının da kilitli olduğunu gördüm. Tekrar yazlık eve yürüdüm ve ev alarmını açtım. Alarmın atölyeyle bağlantısı yoktu ama yazlık ev yeterince güvenliydi, bundan tamamen emindim. Sıcak suyun küveti doldurmasını beklerken şömineyi açtım. Sonra kendime biraz mayonezle tavuk salatası yaptım. Bir kadeh Napa Valley Merlot şarabı doldurdum ve televizyonun kumandasını elime aldım. Televizyonda bir şeyler seyredecek halim olmasa da kafamı dağıtmak, gündelik hayatıma yeniden dönmek istiyordum. Ama haberleriyle Jay Leno'ya 10 dakika kadar baktıktan sonra sıkıldım. Bu arada küvet de dolmuştu. Soyundum, küvetin içine turunç çiçekleri ile jojoba kremi döktüm ve sıcak köpüklü suyun içine adımımı attım. Müthiş bir rahatlama hissetmeye başladım. 15 dakika kadar suyun içinde kaldım. Kokulu sıcak suyun içinde uyuklarken peşime takıldığını zannettiğim Ford kamyonetin düş gücümün bir ürünü olduğuna karar verdim. Sonunda banyodan çıktığımda havluya sarındım ve şöminenin yanında uykum gelene kadar bir kadeh Merlot daha içtim. Saatimi 6.30'a kurdum ve yatak odasının penceresini açtım. En sevdiğim şey böyle soğuk gecelerdi. Böyle gecelerde David'le çok güzel hatıralarım olmuştu. O zamanlar Nora Jones'un CD'sini koyar, karanlıkta uzanır, birbirimize dokunur, sohbet eder, gülerdik. Ama kalkıp da Nora Jones'u çalamadım. Zaten çalmaya kalksaydım kendimi çok berbat hissederdim, emindim. Ayrıca yeteri kadar bitkindim. Uyumak için müziğe ihtiyacım yoktu. Uykuya dalmak üzereydim. Göz kapaklarım artık iyice ağırlaşmıştı. Gözlerimi karanlıkta kapadım. Sahili yalayan soğuk dalgaların sesini, körfezdeki yaban kazlarının uzaklardan gelen sesini dinlemeye koyuldum. Uykuya dalalı ne kadar olmuştu bilmiyorum ama yangın alarmı gibi bir sesle uyandığımı hatırlıyorum. İyice uyandığımda kalbim güm güm atmaya başlamıştı. Karanlıkta el yordamıyla saatimi buldum. Saatin üzerindeki yeşil rakamlar sabahın 4'ünü gösteriyordu. Demek 4 saattir uyuyordum. Ama ses bir türlü susmak bilmedi. İşte o zaman bu acı acı öten sesin telefonun zili olduğunu fark ettim. Kendimi uyuşturucu almış gibi hissediyordum. Yataktan kalkamayacak haldeydim. Büyük bir çaba sarf ederek yorganın altından doğruldum ve telefonun ahizesine uzandım. Ahizeyi elime alırken aklıma ilkin ya ofisten aradıkları ya da Frank'in aradığı geldi ama birdenbire dikkatli olmam gerektiğini hatırladım ve telefonun üzerindeki ekranda arayan numaraya baktım. Ekranda numara yoktu. Telefonu hemen açtım. Ahizeyi kulağıma dayadım ve çok net bir şekilde bir müzik sesi duydum. Slipknot grubunun bir parçası çalıyordu ve ses tamamen netti. Başımdan aşağıya sanki kaynar sular dökülüyormuş gibi hissettim kendimi ve derken Megadeth'in bir zamanlar çalmaya çalıştığı parçayı işittim. Bunun Killers Are Quiet adındaki lirik olduğundan emindim. Çünkü Megan arkadaşlarını odasına topladığında kızlar hep birlikte bu şarkının sözlerini söylerlerdi. Albümü anımsadım. Kendini bulmaya çalışan bir sürü genç gibi Megan da şiire düşkündü ve şarkı sözleri onun hayatının önemli bir parçasıydı. Ayrıca Megan'ı tanımaya çalışırken onun bu favori şarkı sözleri üzerinde konuştuğumuzu hatırladım. Bir gece önce beni telefonda arayanın bu konseri tekrarlayacağı hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Sanki kafama çekiçle vurulmuştu. Yatakta doğruluverdim. ''Kimsin sen?'' ''Alo, kimsin? Cevap ver bana!'' diye bağırdım. Birkaç saniye sonra müziğin sesi hafifledi ve beni iliklerime kadar ürperten sesi işittim. ''Beni duyuyor musun tatlım?'' Ses sanki başka bir dünyadan geliyor gibiydi. Hemen ardından Slipknot parçası geri planda yeniden çalmaya başladı ve aynı ses yeniden konuştu. ''Beni duyuyor musun tatlım?'' ''Aman tanrım'' dedim içimden. Buna inanamam işte. Bu ses aynı David'in sesine benziyor. Az kalsın bayılacaktım. Ben deliriyordum. Yığılıp kalmak üzereydim. Ama panik duygum daha ağır bastı. Telefonu kapattım. Elimi yastığımın altına soktum ve yedek glokumu elime aldım. Yataktan kalktım. Üstüme bornozumu geçirdim. Yüzüm terden sırılsıklamdı ve korku ve panik içindeydim. Telefonun ekranında arayan numara yazmıyordu. Peki ya telefon dahili hattan geldiyse diye düşündüm ve elimde glokla salona yürüdüm. Hole çıktım ve alarma baktım. Alarm çalışır durumdaydı. Atölyedeki dahili telefonu gidip kontrol etmem gerekiyordu. Bu yüzden de alarmın şifresini tuşlayarak aleti devre dışı bıraktım. Ardından anahtarlarımı aldım, yazlık evin arka tarafına çıktım ve arka kapıyı kilitledim. Dışarıda hava soğuktu. Denizden buz gibi bir esinti geliyordu. Üzerimde bir tek bornoz vardı ve soğuktan bacaklarım buz kesilmişti. Bir ses işittim. Sanki ağaç dallarından biri kırılıyormuş gibi bir sesti bu. Rüzgar sesi mi yoksa orada biri mi var? Glokumla ileriye doğru nişan aldım, çakıllı yolu geçtim, atölyenin kapısını kontrol ettim. Kapı kilitliydi, ışıklar sönüktü. Kilidi açtım ve kapıyı sessizce araladım. Ardından elektrik düğmesine bastım. Atölyenin ışıkları yandı. İçerisi bıraktığım gibiydi, soğuk ve boş. Yerde de dökülmüş boyanın kurumuş izleri vardı. Telefona baktım. Telefon da bıraktığım yerde duruyordu. İşte tam o sırada delirmek üzere olduğum aklıma geldi. Bütün bunlar kafamın ürünü müydü? Ve işte o sırada atölyedeki telefon çalmaya başladı. 46. kısım. Bu sefer tamamen uyanıktım. Bu sefer arayan her kimse onunla konuşmaya hazırdım. Ama korkumu yenip de ahizeyi kaldırmadan önce telefonun 10-15 kere çalması gerekti. Ahizeyi yavaşça kulağıma doğru kaldırdım ve hattın statik vızıldama sesini işittim. Ama ses yoktu. Hiçbir şey yoktu. Biri hattın diğer tarafından dinliyor muydu? Yoksa birileri beni bilinçli olarak delirtmeye mi çalışıyordu? İşte bunları aklımdan geçirir geçirmez biri öyle yüksek sesle konuştu ki neredeyse yüreğim ağzıma gelecekti. ''Kate, orada mısın?'' Yerimden sıçradım. Arayan Lou Raines'ti. Onun sesini işitmek beni öylesine rahatlatmıştı ki az kalsın oturup ağlayacaktım. ''Lou!'' Lou sesimdeki paniği hemen fark etmiş olacak ki endişeli bir sesle ''Hey, her şey yolunda mı? Kötü bir şey yok ya?'' dedi. ''Yok, hiçbir şey yok.'' Gözlerim dolmuştu ve artık dayanacak gücümün kalmadığını, ağlamak üzere olduğumu fark ettim. Lou'ya kalkıp olan biten her şeyi anlatmak içimden geçtiyse de bana inanmazsa kendimi salak gibi hissedeceğim aklıma geldi. Çünkü bu telefon konusunda mantıklı bir açıklama yapabilecek bir durumda değildim. ''Sen hala orada mısın Kate?'' ''Evet, buradayım.'' ''Hey, bir şeyinin olmadığından emin misin?'' ''Şey, uykuya dalmışım. Bu saatte biri arayınca şaşırdım. Hayrola Lou, bir şey mi var?'' ''Seni uyandırdığım için kusura bakma ama çok önemli bir gelişme oldu. O yüzden bekleyemedim.'' ''Ciddi misin?'' Lou'nun önce derin bir nefes aldığını, ardından nefesini boşalttığını hissettim. Birkaç dakika önce Bob Dixon aradı beni. O geç saatlerde çalışıyor. Islıkçı Bob diye takıldığımız Bob Dixon bizim ekipten 25 yıllık hizmeti olan deneyimli biriydi. Ayrıca gecenin geç saatlerine kadar çalışan bir baykuştu. Mutlu kanaryalar gibi ıslık çala çala işini yapmayı severdi. Dedikodulara bakılırsa o ve dırdırcı karısı yıllardan beri yatmıyorlarmış. Ve işte bu yüzden de bizim Bob böyle cıvıl cıvıl ötüyormuş. Dinliyorum. Saat 3:30 sularında eskiden beri tanıdığımız Paris'teki müfettiş Maurice Delon adlı meslektaşımızdan ilginç bir mesaj almış. Mesaja bakılırsa Fransız emniyetinin elinde yepyeni bir cinayet vakası varmış. Cesetler Amerikalı bir baba ile kızına aitmiş. 14 saat önce kimliğini açıklamayan birinin yaptığı telefon ihbarı üzerine cesetler Paris kanalizasyonunun bir bölümünde parçalara ayrılmış olarak bulunmuş. Delon bizden maktullerin kimliklerini onaylamamızı istemiş. Bir de bu cinayetlerle Gamal'ın bundan 5 yıl önce Paris katakomplarında işlediği cinayetler arasında çok güçlü benzerlikler bulunduğuna da dikkat çekmiş. Lou'nun bana telefonda söylediği Paris katakompları olayını biliyordum. Gamal uluslararası bir psikiyatri konferansına katılmak için gittiği Paris'te hunharca cinayetler işlemişti. Tabii bu arada Paris'in tarihi kanalizasyonları gibi bir yer onun hastalıklı duygularını tatmin etmesi için çok uygun bir zemin oluşturmuştu. Bir Amerikalı turist ile 17 yaşındaki kızını kaçırıp öldürmüş, cesetleri de Paris caddelerinin altında, birbirine paralel bir sürü tünelden oluşan yeraltı geçitlerine atmıştı. Kurbanların kimlikleri DNA testleriyle saptanabilmişti. Müfettiş Dillon soruşturmaları şahsen yürütmüş ama cinayetlerin üzerindeki sır perdesi ancak biz Gamal'ı Amerika'da yakaladıktan sonra kalkmıştı. Kalbim yine güm güm atmaya başladı. Devam et. Dillon'a göre cinayetlerde Gamalvari cinayetlerin izleri var. Yani cesetler parçalanmışlar ve yakılmışlar. Hatta olay yerinde bir de haç bulmuşlar. Bütün bunlar Dillon'u şaşırtmış, tabii beni de şaşırttı. Neye uğradığımı şaşırdım. Reins yine içini çekti. Şimdikiler de diğerlerine çok benziyor Kate. Çok tuhaf. İşte bu yüzden gidip bir bakalım diyorum.
Yani Paris'e mi seyahat edeceğiz?
Evet, Cooper'la. Birkaç günlüğüne de olsa seninle Stone'un birbirinizden uzak durmanıza fayda var diye düşünüyorum. Eline geçen ilk fırsatta adam seni bir kaşık suda boğacak.
Cooper'a bundan bahsettin mi?
Onu 5 dakika önce aradım.
O zaman yola mı çıkıyoruz?
Paris biletlerinizi aldırttım. Uçağınız bu sabah saat 6:30'da Baltimore Uluslararası Havaalanı'ndan kalkıyor. Yani bavulunu hazırlasan iyi olur.
19. ayrımın sonu. Sayfa 228.